Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, geçen programımızda tarihimizde, kültürümüzde önemli bir yeri olan kavrama değinmiştik. Tasavvuf kavramına değinmiştik. Bu programda hızlıca bir giriş yaparak bu kavram üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükür, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler de iyiyiz.
Allah'a emanet.
Geçen programda aslında tasavvufun çok sıkça sorulan sorularından bir kısmına değinmiş olduk. Tasavvuf çizgisinde şeriat, tarikat ve hakikat sıralamasında. Bu sıralama da bazen değişiyor ama bir yorum yapmanızı istemiştik. Siz şeriat çizgisinin bir çerçeveden ibaret olduğunu söylemiştiniz. Ve sonrasında bu çerçeveye sahip olan bir insanın da artık yeni bir arayışa girerek birazcık daha hassaslaşma adına, bu yolculukta bir adım daha atma adına tarikat yolculuğuna başlamış olduğunuzu ve bunun da kalmadığını, hakikat da kavramının olduğunu söylemiştiniz. Biz burada tarikat kavramında kalmıştık. Şeriat ve tarikat kavramını tekrar birazcık açıklayarak bence devam edelim.
Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi şöyle, bu şeriatta da şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi şeriat deyince genellikle Türkiye için konuşuyorum veya Batı, çünkü Türkiye'de Batı düşüncesine etkilendiği için sistematik olarak çok uzun yıllar. Aynı sistematikteyiz hemen hemen, Fransızla ekleyeyim. Şeriat deyince devletin, rejiminin, daha doğrusu anayasanın şeriata göre düzenlenmesi ve o şekilde uygulanması herkesin aklına geliyor.
Herkesin derken öyle düşünen kaldı mı hala? Bence o şurada katılmıyorum. Yani biz o tartışmalar çok yeni şeyde,
ama
trendde.
Ama değişen bir şey yok.
Evet.
Değişen bir şey yok yani.
Ya şeriatlar gelecek ülkenin.
Şeriat deyince veya mesela sen şeriatçı mısın diyor adam, hayır diyor. Müslüman mısın? Evet. Allah Allah, nasıl oluyor öyle bir şey? İşte o burada kastettiği, sen daha doğrusu bir din devleti de mi yaşamak istiyorsun gibi bir şey demek istiyor. Din devleti deyince de ne anlıyor? Ya hep bunlar böyle birbirine geçen kavramlar. İşte böyle çok katı kuralların olduğu, insanın fikir, düşünce ve uygulamalarla ilgili, ticaretle ilgili pek çok kısıtlamanın olduğu kapalı bir düzen.
Evet.
Kapalı bir düzen hep akla geliyor veya getiriliyor. Tabii
getiriliyor
bunun,
yani.
Bunun örnekleri de olunca, geçen programda söyledik, bunun örnekleri de var, bir kötü örnekler.
Kötü örnekler var.
Evet. O kötü örneklerden yola çıkınca adam, ya benim ne işim var burada, kişinin malı canı emaneti yok. İşte bir konuşma hürriyetin yok. Şu yok, bu yok. Allah adına birileri hüküm verip kesiyor, asıyor, biçiyor, içeri atıyor. Ben bunu istemiyorum. İnsanın birinci sorumluluğu kendi şeriatıdır. Yani kendi yaşadığı hayattan bir sorumluyuz birinci olarak.
Evet.
Esasında bu hem Allah indinde hem de yaşadığı devlette veya toplumda kanunlar özelinde birinci sorumluluğumuz budur.
Evet. Herhangi bir dine mensup olmasa da kanunla
insan,
uymak zorundayız.
Kişi kendinden mesul.
Evet.
Şimdi siz önce kendinizdeki şeriattan mesulsunuz.
Evet.
Yani nedir? İnsanlara Allah'ın istediği şekilde, peygamberin bize gösterdiği şekilde ilişki kurmak ve ona göre bir hayat yaşamak.
Evet.
En basitinden buna gidelim. Şeriatçı tabiri de zaten politik bir tabir ve tariftir. Onun için bizim alanımız dışında.
Ne alıyor? Şeriat yani, alıp satıyor mu? Yani şeriatçı, şeriatçı derken pazarlama mı yapıyor yani?
İşte şöyle, işte dini pazarlıyor, dini kendine göre çeviriyor falan
tamam,
diye.
Tamam, bizimle alakası orada, yok. Normal yaşayan bir Müslümanın onunla alakası
bizim
yok.
Bizim konumuzun dışında bir alan. Sonuçta muhafazakarlıkla bu dinilik biraz iç içe girmiş. Mesela muhafazakar laik ülkeler var dünyada.
Evet.
Mesela Kuzey Kore.
Evet.
Kuzey Kore aynı zamanda bir muhafazakardır. İnsanlar ne giyeceğine onlar karar verir. Devlet karar verir. Ne yapacak, nasıl giyeceğine vesaire. Bunun adı, buna diktatörlük diyorlar ama sadece diktatörlük değil. Bu toplumsal olarak da yani evdeki hayatınızı da etkiliyor çünkü.
Ya muhafaza korumaktan geliyor
evet,
aslında.
Evet, tabii yani konserve.
Ya bir tehlike
evet,
var ki.
Evet, konserve, konservatif diyorlar ya. İşte konserve de oradan.
Evet.
Korunmuş.
Evet.
Yani bir şeyin içerisinde
bir
o şey
koruyor
sebze
yani.
Meyve, evet, koruyor. Bir değerler oluşturuyor. Bu değerleri koruyor. Ve korumak için de kanuni düzenleme yapıyor. Genellikle bizde tabii böyle bir şey yok. Genellikle bizde teamül var.
Evet.
Yani teamül olarak işte yapma, böyle ayıptır, böyle söylenmez.
Örfü olarak.
Örfü olarak bizdeki muhafazakarlık kanunun çok koruduğu bir şey yok. Ben kalmadı yani. Biraz vardı da son düzenlemelerle o tarafı geçti.
Hatta dalga geçiyorlar işte,
evet,
muhafazakarsın falan.
Politik diye. Alanından biraz çıkarsak biz. Yani kişinin Allah'ın istediği gibi şekilde yaşayacak. Ondan sonra ya ben biraz daha gönül iç dünyamla ilgili enerji istiyorum.
O
İçimin
enerji.
Dolması istiyor. İşte orada tarikat devreye giriyor. Ama tabii doğru ve sahih tarikat şu an.
Çok doğru. Enerji deyince aklıma geldi. Şimdi siz yanlış şeylerde enerji ararsanız onu sabahsınızda birçok şey geliyor. Yine politik olmaya çalıştım ama olmayalım. Yani insanlar yine dediğim gibi bir şeyi boş bıraktığınızda başka yerde aramaya başlıyorlar. Bakın iç huzuru diyorsunuz. Sizin iç huzurunu temin eden bir sisteminiz varken onu alıp atarsanız insanlar iç huzuru diye başka yerlere gidiyorlar. Yani bu arayış siz i̇şte, olsanız da olmasanız da olacak yani.
Olacak tabii evet. ki. Hikmet çünkü bir sırdır. Zaten felsefeciler de bunun peşinde koşuyorlar.
Evet.
Ama felsefecilerin rehber problemi olduğu için
doğru.
ölçüyü neye göre alacak? Nereden ölçü alacak?
Evet.
O problemleri var. Onun için bir yere kadar geliyorlar. Ondan sonra bir yerden kayıyor. Veya bazı fikirleri çok güzel. Ama bütüncül olarak baktığında
kafayı sıyırıyorlar. Bir şey diyeceğim.
Olmuyor diyorsun.
Çok güncel bir şey, kafayı sıyırıyorlar. Yani
ya,
burada
tabii, evet.
akıl yolunda, aklı sonuna kadar zorlayınca
İşte örnekleri evet. vermiyor. O kadar çok örnek var ki tarihte evet. de kitaplar hakkında yazılan şey. Ha, hiçbir felsefecinin kitabını okuma, hiçbir şeye bakma falan böyle bir şey yok. Yani onunkini de okuyabilirsin. Oradan ders alıp doğrularını alabilirsin. Ancak şunu bilirsen, ya burası sıkıntılı alan. Ben bunu evet. kaydı ihtiyatla okumam lazım. Yani çünkü mesela pek çok felsefeci Allah meselesinde ve özellikle Hazreti Muhammed meselesinde müthiş fikirleri var. Bir peygamber tanımlamaları var. Yani Muhammed Mustafa tanımlamaları var sallallahu aleyhi ve sellem. Müthiş. Niye? Adam çünkü tarihsel verilere, elindeki verilere baktığında ya bu diyor dehşet bir adammış diyor.
Evet.
Ama o uygulamanın içerisine girmiyor işte.
Niye girmiyor?
Biraz kendini üstte görüyorlar. Genel
evet.
bakışları bu. Üstte görüyorlar. Bir kısmı da tabii dini sorguluyor. Yaptıklarına evet diyor. Müthiş diyor ama kendi dinle ilgili sorunları var. Onu çözmediği için de o şeye girmiyor.
Tamam, felsefecileri anlarım. Sonuçta felsefeyle o zaman şöyle bir şey. Felsefe i̇şte, tasavvufu kendine rakip olarak da algılıyor olabilir. Buna saygı da duyabiliriz.
Birbirlerini etkileyen alanlar. Hı. Birbirlerini etkileyen alanlar düşünce. Çünkü hikmet yolculuğu önemli. Bir önceki programda Ammak Hayal örneği vermiştim. O kitabın okunmasını. O da bir hikmet yolcusu, hikmeti anlatmaya çalışıyor insana. Tabii hikmet anlatılır ama hikmetin içselleşmesi için yaşaman lazım. Onu yaşamazsanız o da bir böyle bir felsefe kitabı gibi veya felsefe anlatır gibi anlatırsın veya dinlersiniz. Ama onu yaşadığınızda, onu tattığınızda içselleştiriyorsun. Nedir mesela? Ya işte bir süt içiyoruz değil mi? Veya peynir yiyoruz. Ya bir inek veya koyun veya keçi su ve saman ile bu maddeyi meydana getiriyor.
Evet.
İşte buradaki Cenab-ı Hakk'ın azametini, gücünü, esmanın bunlara yansımasını düşünürüz. Yani Allah'ın isimleri ve sıfatları. Esma deyince yanlış anlaşılmasın.
İsim anlamayalım.
Evet. İsimlerinin ve sıfatlarının dünyada yansıması veya bizim tabirimizde tecelli etmesi, karşılık bulması ve ona göre zaten her şey iyi, kötü, çirkin, güzel, her şey o kapsamda değerlendirdiğimizde başka bir boyuta geçmeye başlıyorsunuz. Hayatı anlamlandırıyorsunuz. Niye geldim, nereye gidiyorum? İşte bu tarikat ve tasavvufun onun içerisine girdiğinizde yaşayacağınız bir hal ve bilgiler.
Sorgulama.
Sorgulama.
Çok garip.
İşte orada aşamaya gelince hakikate giriyoruz. Tabii hakikate
ondan,
şimdi
evet,
girmeyelim de.
Aynen, ondan öncesi evet. işte asıl mesele bu. Felsefeciler işte tam burada reddediyorlar. Din de yok. Allah diyor. Nereden geldin deyince hiçbir yerden gelmedik. Yani nereye gideceksin, bir yere gitmeyeceksin. Demek ki insan aslında anlamadığı şeyi reddetmeye daha meyel. Girse araştırsa
ama işte
anlayacak.
Şimdi mesela son dönemlere baktığımızda
günümüzde de böyle aslında. Çoğu şeyi reddediyorlar.
Reddediyorlar ancak
tanımadıkları için ama.
Şöyle bazı şeye de kabulleniyorlar. Çünkü bilimsel verilere baktığınızda yaratıcısız bir evren, bir kainat mümkün değil diyor adam. Evrim dediğimiz işte insan madde ve canlıların dönüşüm hikayesinde
belki.
Baktığımızda yeni buluş ve işaretler, bulgularla eski tezler de değişti. Daha da değişecek.
Evet.
O tarafa çok girmeyelim. Önümüzdeki 5 ile 10 yıl içerisinde tezlerin bir kısmı tekrar değişecek. Çünkü ucu bulundu ama gerisi gelecek.
Evet.
İnanç geni, inanma, tanrı kul ilişkisi yani sürekli bir Tanrı tasavvuru.
Tasavvuru.
Bir yaratıcı şeyi. Gelişmiş toplumlarda da var bu.
Evet.
Çünkü hep şöyle bir şey işte. Gelişmiş toplum bir seviye yakalayınca Tanrı'ya ihtiyaç duymuyor.
Evet.
Gelişmemiş toplumlar.
Bir de öyle bir şey var. Yani anlayış var.
Eziklerin Tanrı ihtiyacı vardır. Hı-hı. Onun için onlar bu yolda giderler.
Evet.
Bir üstünseniz, bir kalite yakaladıysanız Tanrı'ya çok ihtiyacınız yoktur.
İnanışı vardı tabii, ama şu an insanlar yavaş yavaş onu da terk ettiler.
Çıkamıyorlar ki işin içerisinden. Bir hatıramı anlatayım. Allah selamet versin, şifalar versin. Bir hocam, şu an kendisi hasta.
Allah şifa
versin. Vakti zamanında bu NLP çok yaygındı. Bana dedi ki La Abdurrahman sen de bu seminerine git. Baktım çok da para o zaman. Ya ne yapacağım falan diye böyle vazgeçmeye çalışsam da zorladı beni gittim. İstanbul'da Boğaz'ın kenarında böyle bir yer tutmuşlar. Çok
genelde öyle yapıyorlar evet.
Evet. İki gün, iki tam gün seminerlere katıldım. İstifade ettim ettim. Ancak şöyle baktığımda...
Ben zaten bunları biliyorum mu dediniz?
Yok, tasavvuf düşüncesini, evet. Tasavvuf düşüncesi ve tarikat uygulamalarını batılı dil ve kelimeleriyle yeniden yazmışlar. Ve onu bize anlattılar.
Evet.
Ama her şey bir yere geldi. Yaratıcı yok. Alemlerin Rabbi yok orada. O eksiklik. Oraya geldi, konu tıkandı. Ben de tabii sorularımı sordum. Sorularımın da cevabı gelmedi. İnsan tamam işte yoga, terapi, şu, bu, gücünü keşfet vesaire. Evet. Hepsi tamam. Sonra? Sonrası yok. Yani niye geldim? Nereye gidiyorum? Bunun cevabı da yok.
Evet.
Oraları düşünme tarafı var. Ve en sonunda dedim ki hocam ben dedim namaz kılıyorum dedim. Ya çok güzel dedi. Çok önemli bir terapidir dedi namaz dedi.
İlginç.
Evet.
Geri cevaz dememiş en azından.
Ben dedi sureleri ezberleyemediğim için o zor geldiği için ben dedi yoga yapıyorum dedi. Bak senin.
Evet. Tabii yoga adı güzel evet. Bir kere yani. Şey olarak.
Ben dedi ama gezmiş kadın. Katmandu'dan bilmem o Hint kıtasının her tarafına girmiş çıkmış şey yapmış falan. Sonuçta o da kabul ediyor ki.
Bir yaratıcı var.
Bir yaratıcı var, bir yüce bir güç var. Evet. Bununla bir irtibata geçmek, ondan enerji almak, feyiz almak vesaire lazım. İşte bütün mesele bu ama insanlığın şu an gerçekten en çok ihtiyaç olduğu dönem, tasavvufun en çok ihtiyaç olduğu dönemdeyiz.
Evet.
Ama gel gelelim, maalesef kötü örnekler ve kötü uygulamalardan dolayı halk, insanlık bundan bir mahrumiyet içerisinde debelenip duruyor. Bugün bir misafirim geldi. İstanbul'da böyle tarihi camilerde gelenlere Müslümanlığı anlatan bir ekip var. Bir rakam verdiler bana Müslüman olma rakamı. Müthiş. Niye bu adamla Müslüman oluyor? Ve bunların çok ciddi bir kısmı da batılı. Veya
dünyayı
Hristiyan.
Geziyorlar sonra buraya geliyorlar. Belki
işte bir şey görüyorlar burada. Şey arıyorlar, Türkiye'deki bir şey Müslümanlıkta bir şey buluyorlar. Bir takım kitaplar okuyorlar. Ve oradan diyorlar ki ya biz bu dine girelim.
Akıllı insanlar. Batılı dediniz ya işte bak araştırıyor geliyor sonra öyle. Doğruyu buluyorlar. Şimdi şöyle yani Hazreti İbrahim örneğini vermek istiyorum. Hani şimdi dediniz ya işte medyada böyle gösteriliyor da halkımız da buna kanıyor. Kanmak bir mazeret değil. Yani Hazreti İbrahim'in döneminde hani böyle o zaman da işte bir inanış, bir ilah arayışı, bir tanrı, Hazreti İbrahim'in bir Allah'a ulaşma yolculuğu var.
Evet.
Önce işte şeyi görüyor, yıldızları görüyor. Mesela diyor ki tamam benim tanrım bu diyor, benim Allah'ım bu diyor. Ama sonra bakıyor, batıyor. Ondan sonra da ay meydana geliyor, ay doğuyor. Bakıyor daha büyük, işte tamam diyor bu onlardan daha büyük. O zaman benim tanrım bu diyor. Sonra baktığında o da gidiyor. Bakıyor güneş geliyor, işte onlar battı. Bakın güneş bu benim Allah'ım diyor. Fakat sonra bakıyor ki o da batınca diyor ki o zaman diyor bunlar da değil diyor. Benim bunları da yaratan bir Allah var ve benim Allah'ım o Allah diyor.
Evet, yani esasında müteal bir tanrı evet. Arıyor. Onu bulamayınca devamlı değiştiriyor tanrısını.
Toplumun gözüne diyelim ki kötü örnekli bir tarikatı koydunuz. Adam böyle geçen baktım mikrofona üflüyor bir şey yapıyor. Ondan sonra insanlar da ona pat diye şey ya tam bu da bir tarikat.
Çuşçuş hocam.
Evet ya yani bunu gelip de bakın işte tarikat bu tasavvuf diye gösterenler şunu diyeceksin veya izleyen. Hayır efendim, bu da değil dahası var diyecek
efendim,
yani.
Efendim o Hint ritüelleri.
Tabii onlar da çok meşhur evet, yani. Evet.
O Hint ritüelleri. Hint ritüelleri hepsi kötü mü şey mi? Hayır evet. Ben böyle bir şey söylemek istemem. Ama tabii ki onlar da bir takım örften geliyor. Ama İslam'la uyuşmayan bir şeyi ben reddedebilirim. Kabul etmek
evet.
Zorunda
değilim. Şeriat çizgisini o yüzden çektiniz aslında.
İslam'la uyuşuyorsa bunu kabul ederim. Mesela Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat. İki proteini birlikte yemezler. İşte genel bilinen etle süt. Birlikte yemezler.
Hayvansal gıda.
Hayvansal gıda. Evet. Bugün bilimsel olarak da ikisi beraber yenmesinin faydası yok.
Evet.
Aksine şeyleri kesiyor. Sizin alacağınız enerjiyi, doğru vitaminleri, proteinleri azaltıyor. Bunu uygulayabilirsiniz. Yani
hocam onlar etli ekmekle etli yemek yememişler veya
hayır,
etli
yok,
pilavla
hayır, hayır, evet. Değil efendim. Ayranla döner yemeyeceksin.
Hmm, ayranla döner.
Ayranla döner.
Doğru.
Çünkü etteki demir emilimini yavaşlatıyor, kesiyor.
Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Dediğiniz gibi Musa Aleyhisselam'ın dediği şeriat diyorsunuz. Gayet yani, normal. Demek ki yani, şeriat dediğiniz zaman çok da böyle hani toplumun lehine bir şey değil. Korkulacak bir şey değil yani.
İslam'da bunu ortadan kaldıracak bir şey yoksa uygun. Ama yeni bir ibadet şekli getiriyorsanız
şeriatın dışına çıkmış oluyorsunuz.
Yani şeriatın dışına çıkmış oluyorsunuz. Ama bugün işte zikir halkası işte Hazreti Peygamber de yuvarlak yapıp bizim gibi yapıyorlar vesaire değil. Ama o zaman da bir takım farklı yine Allah'ın kelamının zikredildiği usuller var o günün şartlarında.
Evet.
Sonuç itibariyle burada baktığınızda ki oradaki merasimin şekline takılıyorlar. Hayır, içeriğine bakacaksın.
İçeriğine bakacaksın.
İçeride ne Allah zikrediyorsun? Ne diyorsun? Ya Allah diyorsun, ya la ilahe illallah diyorsun.
Evet.
Ya hay var, ya kadir var
Cenab-ı
vesaire.
Allah'ın isimlerini
zikrediyorsun. Yani yaptığınız şeyin toplamı bu. Ama usul olarak bir önceki programda söylediğimiz gibi sosyolojik olarak farklılıklar gösterebiliyorsunuz.
Olabilir.
Sonuç itibariyle siz tarikat ve tasavvufla ahlak toplumu oluşturuyor. Kaliteli insana yetiştiriyorsanız doğru yoldasınız.
Çok güzel.
Bu çıkmıyorsa ortaya sıkıntılı ve sorunlu bir alandasınız. Kendinizi düzeltmeniz, kaldığınız yerden devam etmeniz
yani
lazım.
Yani toplum bozuksa bu toplum niye bozuk diye sormaktan ziyade içe dönüp kendimize bir bakacağız.
İcraat.
Kendimizi bir düzeltmenin yoluna bakacağız. Kendimiz düzelince toplum da düzelmiş olacak. Yani şu günümüzde de baktığınızda işte birçok tarikat var, birçok grup var. Aslında çok güzel söylediniz. Bak kardeşim aynaya, şeriat aynasına bak. Şeriata uygunsa devam et. Uygun değilse o zaman uzak dur. Ya yani bunu sağlamasını yapmak
Cenab-ı
lazım.
Cenab-ı Hak aklı onun için verdi bize. Ölçüp içmemiz için.
Evet.
Ya orada git hani ya bu insanlar benim ruh halime uygun insanlar.
Evet.
Çünkü çok tarikat olmasının sebebi de o.
Çünkü ruh herkesin, iç huzur arıyorsun aslında.
Evet, herkesin esasında yapısına uygun da bir yollar var. O yollardan birine şey yapıyor.
Yok şimdi çok böyle zirve profesörler de mesela eleştiriyorlar ya. Ya kardeşim tamam tasavvuf da bu benim aklıma mantığıma pek yatmıyor diyorlar. Yani aslında geldiği nokta iç huzuru aramak için geldiği yerde aklını kullanırsan o zaman tabii ki yatmaz. Çünkü sen oraya aklını mantığını zirveleştirmek için değil iç huzuru.
Çok güzel bir yere geldin. Dışarıdan bakıldığında da
her
zaman anlama durumunuz yok.
Çünkü zorunda da değilsin belki.
Bu biraz tatmayla alakalı bir şey.
Güzel.
Yani hikmet okursunuz ama yaşamadıktan sonra veya yaşamaya başlamadıktan sonra hissetmedikten sonra kitapta kalır.
Evet.
Veya işte videoda kalır.
Evet.
Yani en çok bilinen ismiyle İbni Arabi. Bir sürü şey yazmış.
Evet.
İşte Fusus var, bir de Fütuhat-ı Mekkiye var. Mevlana, Divan-ı Kebir
evet,
var.
Evet, evet.
Mesnevi var. Ya çok güzel sözler diye de geçebilirsiniz ama onun içine girip o hali yaşamak var.
Hayatınızı
esas indirgemek var. Önemli olan nokta o. Yoksa bir üstadla mürit mürşit ilişkisini tatmayan anlamaz. Onun için tasavvuf özeldir, tarikat özeldir. Siz isteyeceksiniz.
Evet.
Her Müslüman olmalı, herkes olmalı. Hayır, gerek yok buna. Yani bu sefer kalite ortadan kalkıyor.
Çok doğru.
Kitle adede bakıyorsunuz.
Evet.
Binler, on binler, yüz binler, milyonlar adamın peşinden gidiyor falan. Ya bu rock sanatçısı değil ki, bu pop sanatçısı değil ki. İşte konsere şu kadar adam geldi, bu kadar şey. Bu bir hal transferi.
Evet.
Bu hal transferini yapıyorsa, toplumu dönüştürüyorsa eyvallah. Bunu yapamıyorsa hani meşhurdur. Hazreti Mevlana vefat ettiğinde Konya'daki Hristiyan ve Yahudiler de cenazeye katılıp ağlıyorlar.
Ya.
Kayıtlı bu.
Evet.
Niye? Çünkü insanlığın hayrına çalışıyor. İnsanlığın hayrına çalıştığı için bu kabullenilmiş bir şey.
Ya dışarıdan eleştirmek çok kolay. Bir arkadaş, bir böyle bir taraftar grubu vardı. İşte izliyorsunuz böyle, bağırıyorlar, çağırıyorlar, amigolarla eşliğinde falan. Böyle kameradan baktığınızda, abicim bunlar ya aklı başına insanlar, bunlar şu anda ne yapıyorlar falan diyorsunuz. Bas bas bağırıyor çünkü. Ya bir futbol maçı oynanıyor ve orada aklı başına insanlar bas bas bağırıyorlar. Ondan sonra birkaç ay sonra artık dalga geçmeye başlamıştı. Oysa bir önceki hafta arkadaş onu o şeye götürmüş, stadyuma. Abi diyor, bir atmosfer var diyor. Kendinizden geçersiniz diyor. Yani orada diyor kendimi buldum, huzur buldum diyor. Bağırdım, çağırdım diyor. Yani
Evet.
kameraya baksanız o da çok garip gelir. Şimdi o yüzden dışarıdan bakınca eleştirmek kolay da. Şimdi o zikir çeken insanın halinin yaşamadıktan sonra belki işte anlayamıyorsunuz. Garip geliyor. O içine girip o anı yaşamak gerekiyor. Dışarıdan eleştirmek kolay diyelim ve sözü de burada kapatalım. Çünkü ben programı nasıl geçtiğini anlamadım ama geçmiş. Süre de geçmiş, bitmiş.
Öyle mi
Demek ki
efendim?
hissederek artık şey yapıyoruz yavaş yavaş. Şey gelemedik
Eyvallah.
hakikat.
Hakikat zor ya.
Evet. Onu bir sonraki
Hakikat
programda
zor. Çünkü
evet.
hakikate
Önce
geldiğinizde işte
tarikatı.
havas
Evet,
oluyorsunuz.
eyvallah.
Sonra havasül havas veya ehasül havas da
Evet.
diyorlar. Artık farklı boyuttan bakmaya başlıyorsunuz
Evet.
hayata. Hüdayi Hazretleri'nin meşhur bir şeyi var, hocasıyla ilişkisi. Çiçek toplama
Hı.
şeyi var. Çiçek hediye ediyorlar. Orada kırık bir çiçek getiriyor. Bu ne diyor? Neye elimi attıysa Allah'a zikrettiğimi hissettim diyor.
Ya.
Şimdi bu bir kıvam.
Evet.
Ama bu kıvama nasıl geliyor? Mesela bugün ismi meşhur pek çok türbesi ziyaretçi dolup taşan üstadlara, hak dostlarına, evliyalara bakın. Esasında çok üstün mertebelerdeyken affedersin tuvalet hela
Evet.
temizlettiriliyorlar. Bak nereden nereye çekiyor?
Akla mantığa
Bu
uymuyor
böyle
güya ama
basit
işte
bir olay değil.
evet. Bir bulmacayı çözüyorlar galiba hocam.
Yani
Bir bilmeceyi
çok güçlü
çözüyorlar.
bir ilim sahibi veya çok önemli bir makamda
Hı.
oradaki adamı alıyorsunuz. En alt sektördeki bir işi yaptırıyorsunuz.
Evet.
Ve bu da eyvallah deyip yapıyor. Halide Bağdadi Hazretleri ilim olarak o kadar güçlü ki Şemsu Şumuz yani güneşte güneş deniliyor.
Hı.
Abla Dehlevi Hazretleri'ne gidiyor. Abla Dehlevi Hazretleri kim? Daha böyle bir halk tipi bir derviş bir şeyh baba, efendi baba. Oraya gidiyor millet diyor ki ya bu ne yapıyor diyor. Bir onun ilmine bak, bir onun ilmine bak diyor. Ve aynı şekilde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nde olduğu gibi
Evet.
tuvalet temizlemesi hela ve o tip yerlerin hela hamam temizliğine verdiriliyor.
Evet.
Ve uzun süre o işte uğraşıyor. Adam kendi coğrafyasında profesör veya ordinarius
Evet.
oraya gidiyor. Bir temizlik işçisinin yapacağı işi ona yaptırıyorlar. İşte orada nefsinin mücadele var.
Evet.
Yani
Herkesin harcı değil
o
yani
ben
aslında.
işinden sıyrılma meselesi. İbrahim Ethem, hakeza o da yönetici. Mevlana, o da aynı şekilde. İlim adamı, müthiş bir yani müderris dersiyam,
Evet.
en böyle şey profesör bugün tabirle.
Evet.
Oradan geliyor Şems de bir gariban derviş o da. Ama hikmet pınarı her şeyi niye değiştiriyor? Allak bullak ediyor.
Evet.
Örnekleri çoğaltabiliriz benzer bir
Ama
noktada.
hepsinin de
İşte orada
ortak özelliği bir zirveye çıkmaları yani işte o,
orada
evet.
işte bugün tabii bunlar ortadan kalktığı için bunları biz anlayalım. Bugün ne var? Bugün ne var? İşte başınıza bir hal, bir bela, bir dert, keder, bir şey geldiğinde o imtihanı nasıl aşacaksınız? İşte orada tasavvuf lazım. Gönül kıvamını
Bu da geçer
tutabilmek.
yahu diyor mesela, değil mi?
Bu da geçer yahu. Ah teslimin. İşte orada teslim olabilmek. Eyvallah diyebilmek. Bunun eğitimi nerede olacak?
NLP kurslarında olmayacak herhalde. Demek bunu anladık artık Mehmet'ciğim.
NLP kurslar olmuyor, psikolog yetmiyor ve
Evet.
insanlar işte bu sefer sıkıntı içerisinde oluyor.
İnşallah.
Neye
Burada
inşallah?
NLP kurslarından artık yavaş yavaş
Ya NLP kursuna
doğru
da
yerlerine girenler.
gitsin.
Evet.
Ben bir takım ilimleri
Yok
öğrenmesine
gitsin
karşı değilim
amenna.
ama
Şuna da karşıyım ama orada daha diyorum ya aslı varken
yani evet
ya çok böyle çok lüks bir arabanız var. Evet.
kendisindeki bin yıllık bir ilmi
Mazim var senin. Evet.
medeniyeti
Evet.
uygulamayı es geçmesi
Evet.
esef verici, üzücü olan yoksa
Evet.
herkes her türlü bilgiye,
Evet.
uygulamayı öğrenmek bu konuda hürdür.
Öğrensin. Sadece NLP'de Allah'ın
Ama
izniyle kendini bulma
doğrusu
yolculuğunda doğru
evet.
yere gitmek için bir araç olarak kullansın. Bu yani. Yoksa orada çok süper bir spor araç var. Ona mı gidersiniz? Yoksa yapılan bir modeli var. Ona mı gidersiniz? Tabii ki oradaki aslına gidersiniz. Bu bakımdan önemli olan aslı bulmaktır diyelim. Ve burada sözü tamamen erdirelim. Bir sonraki programda
İnşallah.
hakikat yolculuğuna başlamış olalım
Eyvallah,
inşallah. Çok
eyvallah, eyvallah.
teşekkürler. Allah razı olsun.
Günün
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'ın programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda sizlerle beraber olmak üzere. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.